18. ayrım, sayfa 163. 14.30. Kanepede elleri kucağında oturuyordu Gülcan. Beynini aralıksız çekiç vuruşlarıyla dolduran saniyelerin, dakikaların, saatlerin 3, 4, 5, gene 6, gene 7 ve 9'ların farkına varmadan. Cumartesi, pazar, salı, sonra çarşamba mı? Pazardan sonra. Yok, durmadan çarşamba olur mu? Pazar dün kurulmadı mı? Demek ki salıydı. Başı ağrılı, bomboş ve ağırdı. Düşündükleri kendine ait değilmiş gibi geliyordu. Tutmuyordu kendini artık. Koy vermişti. Soru sormuyordu. Bitmişti. Nedenler, niçinler. Nedeni yoktu hiçbir şeyin. Nedenlerin nedeni yoktu. Kendine Allah o kadar çok soru sormuştu ki usanç gelmişti. Ağlamaları tükenmiş, göz pınarları kurumuştu. Son günlerde başına gelenlerin sandığından erken zamanda başlamış, yanlışlıkların sonucu olduğu sezgisi içindeydi. Yaşının iki kez çift rakamlı sayılarla yazılmaya başladığı yıllarda belirmiş olan terslikler yönlendirmişti hayatını. Ama belki de baştan hayat bozuk işaret lambaları gibi yerleştirilmiş korkunç bir alın yazısıyla doğmuştu. Sokak kapısı açılıp kapandı. O. Hole girmeden önce ayakkabılarını eşikte ve sesil. Sonra çıkarıp dolaba kaldır. Şimdi ellerini yıkayacak. Sıçratma suları, Allah'ın cezası. Yeni temizlendi banyo. Uzatma o kel kafanı kapıdan. Bakma bana. Mutfağa git. Ocağın üstünde bir şeyler var. Zıkkımdan. Onun böyle yapması gerektiğini bildiğini, bunları yaptığını biliyordu. Söylemesine gerek yoktu. Umurunda da değildi zaten. Etli bir şey yok mu? Bu da her zamanki soru. Sormamayı henüz öğrenemedi ama cevap gelmeyeceğini kesinlikle bilir. Cevabın yok, et yok. Yıllarca tıkındın. Artık kalbin var, et obur olduğunu da. İyi ki var, keşke geberse. Şimdi tencerenin içine kaşığı sokuyor, pirinçli pazıyı tabağını dolduruyor. Çekmeceyi açtı, çatal aldı ve çarparak kapattı. Bardağı su doldurdu musluktan, içti. Boş bardağı tezgahın üstüne bıraktı. Çalkalı kaldır. Bezmişti, söylemiyordu. Dolaba bakıyor, otla doymaz. Akşamdan kalan haşlama tavuğu da mideye indirecek. İndirsin. Yavaşça hiçbir şeye çarpmadan, hiçbir yeri kirletmeden, ayaklarının ucuna basarak üst kattaki odasına sıvışacak birazdan nasıl olsa. O köpek ağlına, televizyonun karşısında uyuyup uyanarak geçirecek bütün öğleden sonrayı ve bütün geceyi. Uyuşuk, miskin. Oturma odasında, banyoda ya da salonda, bazen de mutfakta, yatak odasında ama kesinlikle evde geçiriyordu günlerini Gülcan. Çekmeceleri boşaltıp yeniden yerleştirerek, çiçekleri sıralayarak, sebze ayıklayarak, arada bir örgü örerek ve içerek. Bir sokak aşağıdaki bakkaldan sigara, içki ya da yoğurt almaya çıkıyordu arada. Utanmıyordu artık hiç olmadığı kadar lejmürde kılıklarla ortada görünmekten, kırık tırnaklardan, bacaklarındaki kaşıntılı beneklerden, kaldırımın dibinde kimseyi görmek istemeden nasılsınız ya da nasılsınları duymamak. İşte iyilik demek zorunda kalmamak için çabucak yürüyüp iki büyük voltka, bir kartonda sigara ver İsmail abi gidip geliyordu o kadar. O kötülüklerden, kaygısızlıklardan, belli konuşma biçimleri olan insanlardan uzak tutacağını sandığı evde kalmayı yeğliyordu. Bir şey sandığı yoktu aslında. Kötülük çok uzaklardan da gelebiliyordu çünkü. Yarası görünmesin diye saklanıyordu şu dört duvar arasında. Oğlunun ölümünden bir yıl sonra hala avutucu sözler bekleyemezdi insanlardan. Gelmişler, taziyelerini sunmuşlardı. Kaybından dolayı diyorlardı. Başın sağ olsun. Neden sağ olsun? Olmasın. Oğlum öldü benim. Oğlum. Ölüm sözcüğünü kendilerinden uzak tutmak istiyorlarmış gibi ya da ölümün büyüklüğüne, kesinliğine duydukları saygıdan ötürü ağızlarını almıyorlardı. Ölen ölmüş, cenaze kalkmış, kalan kalmıştı. Artık kim onun acısını bölüşmek, anlamak için heves göstersin ki? Anlıyoruz diyorlardı yakınları sözün gelişi. Evlat acısı unutulmaz. Ama yas tutmanın da bir süresi vardır. Yeter artık. Bak bir çocuğun daha var. Torunun var. Alışılmış sözler. Sağaltmayan, sinirlendiren. Sonra sessizlik. İnsanlar suskun. Başı eğik çıkarlar öyle evinden. Sokağın başına varmadan da unutulur. Konuşup gülüşmeye başlarlar. Bir zamanlar 10 yıl kadar sürmüştü. Yırtıcı, hırslı bir konkenciydi. Felaketten sonra onu da bırakmıştı. İyi geliyordu. Konuşulmuyordu oynarken. Onun bunun dinine düşmemek için dertlerden söz edilmiyordu. Hava civa, al ver o kadar. Hem zaten herkes kendinden bilmiyor mu ötekinin ne sorunu olduğunu. Olabileceği kocalar, çocuklar, kaynanalar, görümceler, anlatacak ne var? Hep birlikte avunuyorlardı. Hafif şakalar, çekişmeler, iyi eller, kötü eller, çift gitmeler, tatlı bir gerginlik, bir çift daha, bir heyecan, açıyorum buyurun. Her şeyi unutuyordu oynarken. Kocasını özellikle, evliliğini, bir baltaya sap olamamış iki oğlunu, harcanmış hayatını kaldırıp koyuyordu bir kıyıya, uykusuz gecelerini de. Ben kimim? Yaşıyor muyum? Nereye gidiyorum? Bu adam niye böyle? Dokunma bana. Yapma, dur, vurma. Gidecek yerim yok. Otuzumu geçtim. Canı cehenneme insanların, toprakların, kocaların. Dul olmak kolay mı? Sonra ne olacak? Olacak mı, olmayacak mı? Bu yılın ürününü kaça satacağız? Bol olursa para etmez. Ağacında satılırsa 12 ayı çıkarmaya yetecek mi? Kırkıma geldim. Bu çocuklar nasıl adam olacaklar? Bu yüz ben miyim? Amaçsız, çabucak kaçıp giden istek. Seven birini isteyebilirdim. Hayır, olmaz, yorgunum. Bu yaştan sonra deli olma. Niye bu kadar geç kaldım? Yoksa ben mi ölsem? Kimin umurunda? Önemsiz şeylerdi. Çoktan unutulmuştu ya da hatırlanmaya değmeyecek kadar uzak görünüyordu hepsi şimdi. Bir kahve daha içecekti. Sonra bir tane daha. O zaman saat ilerlemiş, içki vakti gelmiş olacaktı. Güneş pencerenin içindeki sardunyaların üstüne düşecekti birazdan. Başlama işareti buydu. Artık 50'sine geliyordu. 47. 50 say. Anları yaşıyordu. Geçmişi, çocukluğu, evliliği. Anlam kalmamış, sahte mutluluk fotoğrafları gibi savrulup atılmıştı. Başka türlü bir unutulmama cehenneminde yaşıyordu şimdi. Güneş doğuyor, yükseliyor, batıyor. Ama zaman ona değmeden geçiyordu. Oturuyordu öyle. Bilmeden bir şeyler ayıklayarak ya da aylardır bitmeyen bir bebek kazağı örerek, iki ters, bir yüz, çevir, kırmızıya al, içkiler doldurarak, ansızın kalbini duruvermesini umarak, bunun dışında umulacak bir şey yoktu. Burkacın içindeydi. Koca, yukarıdaki odada dolaşıyor, öksürüyor, balgamlar sökerek, bir sandalyeyi sürüyor tahta döşemede, cenazeden sonraki bir ay boyunca ağlamaları, inlemeleri geldi oradan. Sonra sustu, yaşlanıp göçtü, kabullenip yatıştı. Demek sevmeyi biliyormuş. Sevdiği çocuğun acısını duyabiliyormuş. Onca zaman nerede saklamış o sevgiyi peki? Yoksa suçluluk mu? Eh, bu da tanıdık, daha haklı bir şey. Televizyonu açtı gene. Pop çıkarların çıplak göbeklerine bakıyor. Ne zamandır işi olmadı bu adamın. Emekli etti kendini hayattan. Boğdu beni. Bütün yaptığı yazın bahçeye gidip mandalinaların dibine su salmak. Damın önündeki sundurmadan yan gelip kaykılarak gazetelerin futbol sayfalarını ya da mayalı kızların resimlerine bakmak. Esrarın çekip hülyalara dalmak. Ne hülyası, ne hayali. Ağaçları gökyüzünü süzer, ha süzer. Kahveye de gitmez. Oturup iki çift laf edecek arkadaşı, iki el pişti oynayacak kafası bile kalmamış. Pusa, kış sümeretinin sesine hayvan. Sağır değilsin ya. Yasın var senin. Gencecik çocuğun gitti. Yavrumuz gitti. Bir insan buna nasıl dayanabilir? Öğle sonu güneşe yaklaşıyordu pencerelere, yapraklara, petunyalar, çingeni pembesi, deli kırmızı, mor. Kahveyi balkonda içmeli, oturup parka, ağaçlara, çimentodan yapılmış çirkin, sözde kayalardan akan sulara, taş döşeli yola bakmalı. Sinan'ın oradan yeşil çitlerin arkasından çıkıvermesini ummalı. Başını balkondan kaldırıp gülmesini beklemeli bir an. Şimdi, acının neye benzediğini biliyordu. Başüstü, tepetaklak durmak, sırtında kocaman bir kaya parçasıyla, dengesiz, düştü düşecekmiş gibi durmak. İnsan buna katlanmak zorunda kalıyordu. Bedenin yaşamayı sürdürmek için elinden geleni yapması ve yaptıklarının hiç de yapılması gereken şeyler olmaması ne garip. Kimse unutamaz. Unutmada özlem yoktur. İnsan film sahneleri gibi bir bir görür eski anılarını. Daha önce fark ettiği ama hızlı geçtiği işin üstünde durmadığı her şeyi açık seçik görür. Seven sevdiğinin yoluna saplanıp kalmadan özleyemez. Özlerken daha iyi tanırsın sevdiğini. Oğlunun bir köpeğin boynunu okşayan elini, başını çevirmeden önce bir an sana bakışını, ekmek kesişini, su içişini, uçurmaya çalıştığı yaralı bir kuşa avucunda tutuşunu, küçülmüş patiklere sığmayan ayaklarını, mamayı tüküren ağzını, elindeki yanağı of değişini, ayak parmaklarının ucunda sokağa süzülüşünü, bir kadının yanından ilk gelişini, şarkı söylemesini, bir duvarı boyayışını hiç görmemiş gibi görürsün. Henüz doğmamış ya da doğacakmış gibi yokluğunu yüreğinde duyarak özlersin onu her zaman. henüz gerçekleşmemiş bir düş gibi, sözü verilmiş bir sevinç, uzun sürmüş bir ölüm gibi, özlem beklemektir, çaresi yoktur bunun, bir şey yapılamaz, yatıştırılabilir belki biraz. Daha yaşıyorken, kasabada avare dolaşan bunca genç insandan biriyken, elini attığı iş kururken, güzel yüzlü, kara gözlü heyecanla anlatan, anlatırken abartan, güldürürken yalanlar söyleyen, ara sıra eve sarhoş gelen, nerede ne yaptığı bilinmez, çakalı bir delikanlıyken, odalarda kirli çoraplarını, küvette kıllarını, banyoda ıslak ayak izlerini bırakırken, anasına, sevgisi belli olmasın diye yalancıktan diklenirken, ruhsuz, aylak babası gibi olma yolunda ilerlerken, sanki o beş para etmez bir it değilmiş de, alkışlanacak biriymiş gibi. Daha o zamanlar, akşama doğru sessizce sokulurdu, sıkıntı Gülcan'ın koynuna, belirsiz, ne olduğu anlaşılmaz bir kalıncalanma başlardı beyninde. Kağıt oynarken unutulanların geri dönme zamanıydı o. Diyelim ki gün çekilirken ak yunakla yağcı Salim'in karıları ve enstitü öğretmeni Belma'nın yanından ya da başka bir yerlerden gelmiş olsun. Daha kapıyı açmadan bir ağırlık, bir yalnızlık çökerdi omuzlarına. Sofrayı bekliyor olurdu koca. Önünde rakı bardağı, bir parça kuru peynir. Eli ermez, yüzü turşu, gözleri yargılayıcı. Topla şu suratını, bir tane bana koy derdi ona. Birlikte içecek birini buldu diye karşı çıkmazdı o da. Soğanı doğrar, bir fırt çekerdi Gülcan. Domatesleri doğrar, bir fırt daha. Sirkeyi yağa koyar bir daha. Otururlardı sonra. Yaban yabana, domuz domuza. Tek tük konuşurlardı. Izgaracı zırtıları içinde, ard ardı sigara içerek. Laf olsun diye. Kaça verdin, ne aldın? E sigara paramıza yeterse iyi. Bana ne senin iş şeyinden be? Hiç fark etmez. Salaksın sen. Baba gibi baba olsan kes şimdi ya. Sen ne bokun soyusun. Tamam hadi zaten oturup seni dinleyen. Boş ver. Tamam bak ne diyorum. Çayın oradaki bahçeyi satsak. İmar çıkacakmış oraya. İlhan abim dedi ki. Sıçarım abine. Ağzını topla terbiyesiz. Ne bir gülüş, ne bir tatlılık, ne incelik. Buz gibi konuşmalar. Düşmanca üşüten sözler. Bir bardak daha ver derdi Gülcan. Yeter o kadar karı kısmına diye terslerdi adam. Hadi dedim uzatma. Suyu katınca bulanan, ağıran rakı ve onunla birlikte bulanıp ağıran düşünceler. Bir rahatlık, genişlik gelirdi içine. Korkusuzluk. Sonra onu beklemeden, dilenmeden, kendi doldurarak kendi başına özgürlüğünü yudumlar gibi her gece iyi oluyordu. Ve nasıl oluyorsa bir saatten sonra bir bakış ya da sözle ayaklanıveriyordu öfkeler. Yürüyordu o zaman üstüne üstüne düşmeden, ağlayıp yalvarmadan, sinmeden. Sen bana el kaldıramazsın tamam mı? Dene hadi, dene de gör. Karışma bana, karışma dedim. Ne yaptın namusuma, leke mi sürdüm? Evimde içiyorum. Sen yıllarca seni uğursuz keş. Erkeksin ha? Çocuklarımı da kendine benzettin pis herif. Kapa çeneni atarım şu balkondan aşağı seni ha. Zaten sinek gibisin. Hiçbir şey istemiyorum senden anladın mı? Karışma bana yalnız. Çarpılan kapılar, küfürler, sinkaflar. Kocasından boylu, güçlüydü. Bir gece tepesi atmış iti vermişti onu. İkinci kat balkonun korkuluklarına doğru. Aşağı uçmuştu adam. Ama kedi gibi dokuz canlıydı alçak. Çatlak dizini omzuna ovarak salya sümük ağlayarak geri gelmiş odasına kapanmıştı. 15 gün alçılı gezmiş evdeki erkekliği böylece sona ermişti. Ben bu sümsükten mi dayak yedim yıllarca diye şaşırmıştı Gülcan. Sonraki horozlanmaların hepsini ustalıkla savuşturmuş yönetimi ele almıştı. Bil ki öldürürüm seni demişti bir gece. Gözümü kırpmadan öldürürüm. Ve gene de öcümü almış olmamına göre. Gerçekte çoktan ölmüştü o Gülcan için. Mutfağa gidip büyük fincana kahve yaptı. Öğleye doğru kalkıyordu yataktan. Sızdığı kadar uyuyarak. Kalkabiliyordu hala. Bir kap yemek, bir çorba yapıyordu öldürmekte o kadar geç kaldığı adama. Aceleyle, elleri titreyerek. İnsanlık onda kalsın. Daha çok da başını tebelleş olmasın diye. Sonra bir vodka limon. Bazen saf vodka ya da soda. Ne bulursa koyuyordu. Bir nane ya da fesleğen yaprağı atıyordu içine. Renk versin diye. Bir vişne tanesi varsa. Gelen giden olursa kokmuyordu vodka. İçerken anlaşılmıyordu bardakta ne olduğu. Yemese, uyumasa da ayakta dolaşmasını sağlıyordu içmek. İçindeki sızının dinmesini. İlhan'la Armağan geçen hafta bir akşam görmeye gelmişlerdi onu. İçmeyi bırakması gerektiğini söylemişlerdi. İstanbul'a götürüp bir hastaneye yatıralım seni demişti İlhan'a. Çok sinirlenmişti Gülcan. Ben hasta değilim demişti ona. Alkolik de değilim. Sarhoş bile olmuyorum. Bilerek içiyorum. Çünkü Başka türlü ayakta duramıyorum. Ben de annem gibi, Bertan gibi canıma mı kıyayım? Bunu mu istiyorsunuz? Beni rahat bırakın. İçkisiz gen olup biten hiçbir şey hatırlamıyor. Gözünü, kulağını, aklını çelecek başka görüntüler, sesler, düşünceler giriyordu araya hep. Beyni arı kovanı gibi uğulduyor, kasları tel gibi gergin, ağrılı oluyordu. Oysa uyuşmuşluğunda, öğle sonunda, gece yarısı sonrasında sarkan sürede tükettiği bir büyük şevotkadan sonra gelen durulmuşluğunda yıkımının büyük aşamaları, başlangıç, gelişme, sonuç tek tek seçiyor gözünün önünde sözcüklerin, düzenlerin, kalıpların, düğümlerin, kısaca büyük bir karmaşanın çözülmeye başladığını fark ediyordu. Kirli donları, bulaşıkları, tozlu sehpaları, çöpleri, yerlere saçılmış suları, dolu küllükleri unutuyordu o zaman. Bu beton yığını evi, 3 artı 1, artı çatı odası, artı çift banyo, artı geniş mutfak, artı güneş enerjisi, artı mevki yerde deniz gören teraslı bahçeli Triblex gözü görmez oluyordu. Bahçe dediğin kıç kadar bir şeydi. 2 gece sefası, birkaç saksı, 3 ağaç o kadar. Mevki dediğin belediye park ve gazinosu. Gece yarılarına kadar bağırtı. Teras desen soluğun dibindeki balkondan duyulur. Kavgaların, feryatların, ağlamaların. Çocukluğunun geçtiği bahçeleri blok apartmanlar dikilmişti. Müteahhit 20 daireyle bu evi vermişti Gülcan'a. Demir köprüye yakın, artık lağım akan, o eski pırıltılı yeşil soyun kıyısındaki güzeli mandalina, erik ve yemiş bahçelerinin karşılığı olarak. İlhan'la Armağan'ın babaları öldükten hemen sonra satmışlardı topraklarını. Bertan'ınkileri de kayınpederi el koymuştu. Gülcan'ınkiler de 3 yıl önce böyle gitmişti işte. Şimdi çok sıkışınca bir daire satıp yiyorlardı. Kira gelirleri, kasabada ne kadar kira olacak? İki ailenin, kendileri bir, küçük oğlu, gelin torun iki, aylık harcamalarını çıkartmaya ucu ucuna yetiyordu. Zaten kiracıların bir kısmı son zamanlarda kiralarını artıramaz, hatta zamanında ödeyemez olmuşlardı. Kimi işten atılmış, kimi dükkanı kapatmıştı. 3 ay, 6 ay gecikmiş kiralarla oturanlar vardı. Ne yapayım diye düşündü. Beklemekten başka ne yapayım? Milletin zilleti ortada. Yakalarını mı yapışıp alayım? Uğraşacak halim mi var ki? Dairelerin üçünü küçük oğlan Orhan satıp batırmıştı tavuk çiftliği kuracağım diye. Bir heves, bir umut kurulmuş. Sonra bir yıla kalmadan hastalık gelmiş. Tavukların hepsi kırılmıştı. Bilmeyince, bakmayınca, işe kendini vermeyince başka ne olacak ki? Tesisler duruyordu öyle şimdi. Tavuk bokları, samanlar, örümcek ağları içinde bomboş. Çocuklar toprağı hor görmüşlerdi. Çiftçi değil, kasabalı bile değil, kentli olmaya özenmişlerdi. Gözleri yine İstanbul'a, İzmir'e kaçmaktaydı. Ama bir yandan da haklıydılar. Toprak toprak tam o doyurmuyordu artık. Uğraşsan da geçindirmiyordu seni. Verdiğin emeğinin karşılığını alamıyordun. Para eden paraydı. Borsalar, fonlar, dolarlar, bilmem neler. Bir zamanlar o toprakların veriminden zengin olmuştu babası. O topraklardan beslenip büyümüş domateslerin, pancarların, kıvırcıkların, yeşil biberlerin tadına doyum olmazdı. Papaz eriklerinin, ballı incirlerin, narların, mandalinaların altında büyümüşlerdi 4 kardeş. Güneş kokusu, topraktan yükselen buhar kokusu, gübre kokusu ve yaprakların baharlı kokularını soluyarak sarhoş olmuşlar. Gökyüzüne tatlı sarı meyvelerin nasıl olduğu dalların arasından bakmışlardı. O kutu kutu apartmanlar vurup üfürmüş bozgun heykelleriydi şimdi. Sera'daki hissesini satmamak için en uzun direnen de kendisiydi. Termal suyla ısıtılıp sulanan o yer çok değerliydi şimdi. Ama ötekiler ilk teklifte tamam demişlerdi o alçak moruk dört göze. Adamın oğulları Mercedes'lerle geziyor şimdi. Eski kaplıcayı yıkmışlar. Yerine yüzme havuzlu, kocaman yeni bir sağlık güzellik merkezi dikmişlerdi. Yok bağısına gitmişti sahip oldukları her şey. Topraklar, insanlar, gençlikler, hayaller, yüreklerde, elde avuçta ne varsa toz gibi savrulup gitmişti.